Ayrım 45 sayfa 629. İhtiyar denk o ikisini kulübeden uzaklaştırıp sessiz bir yere götürünce kafa kafaya verdiler. Kuşçu Han, ''Ağabey içeri dalmayacak mıyız?'' diye sordu. Denk, ''Kardeşlerim acele etmeyin, bırakalım da ihtiyar yemeğini bitirsin.'' dedi. ''Sen de gerçekten çok iyi kalplimişsin.'' diye homurdandı küçük bir. Denk, ''Kardeşlerim Çin'e dönebilmemiz bu ihtiyara bağlı. Bence bu adam kalender biri. Öyle içeriye dalarsak yerinden bile kıpırdamaz. Güzelce konuşmak gerek adamla. Eğer kabul ederse kurtulduk demektir. Kabul etmezse işte o zaman zor kullanırız. İçeriye dalıp vahşileşeceğinizden korktuğum için size engelledim.'' dedi. Kuşçu Han, ''Denk ağabey, söyleyecek bir şeyim yok. Senin sözünü dinleyeceğiz.'' dedi. Kulübeye girdiklerinde ihtiyar yine de ölesiye korktu. Nezaketen onlara çay ikram etti. Kuşçu Han, ihtiyarın rüzgarın kuruttuğu yaprak gibi yüzüne bakınca içi acıdı. Denk, ''Amcacığım, bizler Çinli işçileriz. Bizi Çin'e götürmeniz için size yalvarmaya geldik.'' dedi. İhtiyar boş gözlerle onlara bakıp önlerinde saygıyla eğildi, üst üste. Denk, ''Bizi geri götürürseniz elimizdekileri son kuruşuna kadar size veririz. Gerekirse karılarımızı ve çocuklarımızı satar, sizi geri yollamak için gereken parayı toplarız. Eğer geri dönmek istemezseniz size kendi babamız gibi bakarız. Biz ne yersek sizi onunla besleriz. Sözünden dönenin kaşığı kırılsın, sözünden dönen insan değildir.'' dedi. İhtiyar pat diye bir sesle yere diz çöküp onların anlamadığı dilde bir şeyler geveledi. Durmadan secde ediyordu. Salya Sümük ağlamaya başladı. Kuşçu Han üzgün bir tavırla ihtiyara şöyle bir dokunayım deyince ihtiyar kesilmek üzere olan bir domuz gibi inledi. Hemen ayağa kalkıp dışarıya koştu. Kuşçu Han onu yakalayınca Kuşçu Han'ın elini ısırdı. Kuşçu Han'ın öfkesi içinden sıçrayıp bir satırın üzerine kondu. Satırı ihtiyarın boynuna dayayıp adama tehdit etti. ''Sakın bağırma. Eğer bağırsan seni şuracıkta öldürürüm.'' İhtiyar sesini bile çıkarmaya cesaret edemedi. Telaşla gözlerini kırpıştırdı. Kuşçu Han, ''Denk ağabey, bu aşamaya geldikten sonra saygıdan filan dem vurmak olmaz. Şu ihtiyarı tekneye bindirip satır zoruyla dediğimizi yaptıralım. Artık istediğimizi yapmamasından da korkmamıza gerek yok.'' dedi. Üçü birden kulübede çalı çırpı, satır bıçak, ateş yakmaya gerekecek ne varsa işte onları alıp birkaç tane de sopa buldular. İhtiyarın ellerini bağlayıp kulübeden dışarıya sürükleyerek doğruca sahile doğru yürüdüler. Rüzgar ıslık çalıyordu. Denizin üzerine bir karanlık çökmüştü. Tam dağın eteğinden dönecekken karşılarına bir dizi parlayan meşale çıktı. Bir sürü insan naralar atarak üstlerine doğru koşturuyordu. İhtiyar iplerden kurtulup bağırarak öne doğru koşturdu. Denk, ''Kardeşlerim, canını seven kaçsın.'' diye bağırdı. Daha kaçtılar. Ölümüne koşmuşlardı. Hiçbirinin konuşacak mecali kalmamıştı. Ne yapacaklarını bilmeden gün aydınlanana kadar oturdular. Kuşçu Han, ''Neden illa denizden gitmek zorundayız? Ben Japonya ile Çin'in hiçbir karasal bağlantısı olmadığına inanmıyorum. O çekirge sürüsünü andıran binlerce, on binlerce Japon askeri teknelere binerek mi Çin'e geldi?'' dedi. Küçük bir, ''Acaba kaç tekne gerekti?'' dedi. ''O kadar çok tekneleri olamaz.'' Kuşçu Han, ''Bence sahilde yürüyüp adanın etrafını dolanalım. Bir gün bir çıkış yolu buluruz elbet. Kırıldığı yerden kopsun artık. Bu yıl olmadı, seneye de yürümeye devam ederiz. Mücadeleye devam edersek önünde sonunda Çin'e geri döneceğiz bir gün.'' dedi. Denk, ''Ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Changbai Dağı'nda ağaç keserken Cüce Japonya'nın Kore Yarımadası ile karadan bağlantısı olduğunu duymuştuk. Önce Kore'ye gider, oradan Çin'e geçeriz. Kore'de ölmek Japonya'da ölmekten daha iyidir.'' dedi. Üçü böyle ateşli bir şekilde tartışırken dağın altından gelen insan sesleri, köpek havlamaları ve gong sesleri duydular. Yandaki Japonlar dağı sardı. Sonunda yine dağıldılar. Kuşçu Han bir bambu yuğunun içine çömeldi. Üzerinde yırtık pırtık bir erkek üniforması olan sarı yüzlü bir kadın gördü. Kadının elinde bir av tüfeği vardı. Etrafa dikkatle bakınarak yürüyordu. Kadının sağında ve solunda ellerinde ahşap kaplı satırlar olan bir grup yaşlı adam vardı. Kadının arkasından elindeki bakır tepsiyle kürekle vuran solgun yüzlü bir erkek çocuğu geliyordu. Kadının önünde ilerleyen birkaç sıska köpek güçsüz bir şekilde havladı. Birbirlerine cesaret vermek için olacak yaşlılar, kadınlar ve çocuklar arada blöf yaparmış gibi bağırışıyor, hemen ardından bir el ateş ediliyordu. Alaca bir köpek Kuşçu Han'ın gizlendiği bambu yığınına doğru deli gibi havlarken bir yandan da kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış bir şekilde bir ileri bir geri gidip geliyordu. Köpeğin bu çıldırmış hali sarı yüzlü kadının dikkatini çekti. Tüfeğini bambu yığınına doğrultup garip bir çığlık attı. Kadının geniş yenlerinden görünen ve bambumundan yapılmış gibi duran el bilekleri şiddetle titriyordu. Kuşçuğan çalıların arasından sıçradı. Satırı havaya kaldırıp kadının ve tabii ki o kara namlunun üzerine doğru atıldı. Kadın sanki hiç beklemediği bir anda vurulmuş bir köpek gibi çığlıklar attı. Ardından elindeki tüfeği yere atıp kaçmaya başladı. Kuşçuğan'ın satırı kadının başındaki hasır şapkayı sıyırıp geçti. Şapkada açılan yarıktan kadının kuru saçları göründü. Kadın çığlıklar atarak yere yuvarlandı. Kuşçuğan dağın aşağılarına altın rengi ağaç tepeleriyle çevrili rüzgar girmez sık ormana daldı. Japonlar bağırışarak köpekleri de havlayarak dağın altının üstüne getirdiler. İhtiyar denk ve küçük bir yakalandı. Kaderi kılık değiştirmiş bir lütfu sayesinde Japonların teslim oluşundan 2 yıl sonra savaş esiri olarak Çin'e iade edildiler. Ama onların aksine kuşatmadan kaçabilen Kuşçuhan, Hokkaido adasının ormanlık dağlarına mahkum olup acı içinde 13 yıl geçirdi. Ta ki avcılar onu bir ayı gibi kış uykusuna yattığı o karlı çukurdan çıkarana dek. Karın çok fazla yağdığı ve çok uzun süren o en son kışa gelindiğinde Kuşçuhan'ın saçları 1 metreden fazla uzamıştı. İlk birkaç yıl arada satırlarıyla saçlarını kazımıştı ama satır yıllar içinde hurdaya çıkıp kullanım değerini yitirince saçları da özgürce uzamıştı. Sahilde bulduğu muşamba önlük ve kadın bluzu yıllar içinde yıpranıp yol yol olunca onları dikenli çalıların üzerine asmıştı. Şimdi üzerinde dağın dışındaki çeltik tarlalarında bulduğu saplardan, saman ve gübre için kullanılan ambalaj kağıtlarından yaptığı bir giysi vardı. Üzerindekiler yürürken hışırdıyor ve bu haliyle sanki dinozorlar devrinden kalma garip bir yaratığı andırıyordu. Kuşçuhan, vahşi hayvanlar gibi ormanda kendi yaşam alanına sınırlar koydu. Ormanda yaşayan gri bir kuş sürüsü ona saygı gösterip ondan uzak duruyordu. O da onları kışkırtmaya cesaret edemedi. Bu kuş sürüsünün aynı ana babadan olduğunu biliyordu. Adada geçirdiği 2. kışında yeni evli bir çift kurt onu yemeye çalıştı. O da kurtların derilerini yüzüp onların o kabarık ve sıcak tutan kürklerinden mağarasının içine bir yer yatağı yapmayı düşündü. Başlarda uzaktan birbirlerini süzüp durdular. Kurtlar ondan çekinmelerine rağmen etçil hayvanlara özgü o dayanılmaz sabır onları bir gün Kuşçuhan'ın uzun süredir mağaradan çıkıp güneşlenmek için kullandığı derinin yanına kadar getirdi. Bu böyle geceler boyunca sürüp gitti. Kurtlar boyunlarını uzatıp o soğuk aya doğru tiz bir sesle acı çığlıklar atıyorlardı. Hatta gökteki yıldızlar bile bu korkunç ulumaları duyunca korkuyla titriyorlardı. Sonunda daha fazla dayanamayacağını düşünüp 2 seferde yemesi gereken yosunları 1 seferde yedi. Ardından bir kirpi bacağı yedi. Sonra tüm enerjisini yediklerini sindirmeye yoğunlaştırdı. Sert ve sivri tırnaklarını ellerine ve bacaklarındaki eklemlere sürtüp saldırı için hazırlanmaya başladı. Tek silahı o zamanlar zorla da olsa hala kullanabildiği kırık satırıydı. Bir de bitki köklerini kazmak için kullandığı ucu sivri sopası vardı. Bu 2 silahını beline asıp mağaranın önüne kapatmak için kullandığı taşları iterek dışarıya çıktı. Kurtlar işte o zaman mağaradan kendilerine hiç benzemeyen ve şimdiye kadar görmedikleri bir hayvanın çıktığını gördüler. Uzun boylu, tüm vücudu parıldayan sarı pullarla kaplı, saçları siyah bir duman bulutu gibi şiddetle tüten, gözleri yeşil yeşil çakan bir hayvan. Uluyarak kurtların yanına yaklaştı. Kurtlara birkaç adım kala erkek bir kurdun koca ağzında soğuk soğuk parıldayan testere gibi dişlerini gördü. Kurdun uzun ve dar yüzündeki dudakları lastik bir conta gibi parlıyordu. Uluyarak kurtların yanına yaklaştı. Kurtlara birkaç adım kala erkek bir kurdun koca ağzında soğuk soğuk parıldayan testere gibi dişlerini gördü. Kurdun uzun ve dar yüzündeki dudakları lastik bir conta gibi parlıyordu. Bir an tereddüt içinde duraksadı. Ne ilerleyebiliyor ne de geri çekilebiliyordu. Geri çekilirse doğacak sonuçları çok net biliyordu. İşte böyle bir çıkmasın içindeydi. Kurtlar uluyor, o da arkalarından ulumaya başlıyordu. Her uluma bir öncekinden daha uzun ve daha keskindi. Kurtlar dişlerini gösterince o da dişlerini gösteriyor, satırının sapıyla sopasına vuruyordu. Kurtların kuyrukları ay ışığı altında mistik bir dans ediyordu. Vücuduna sarılı olan ambalaj kağıtlarını titretince o da büyülü ve neşeli bir dans ediyormuş gibi görünüyordu. Zıpladıkça gerçekten neşesi de arttı. Kurtların gözünde bir dostun samimiyetiyle rahatlığını gördü. Kuşçuhan 9. raporunda bu sırada aldığı yoğun eğitim sayesinde dili artık çok esnek bir hale gelmişti. Tam da buraya kadar anlattıktan sonra birden ilhama kapılıp insan ve kurt arasında süren uzun bir diyaloğu anlatmaya başladı. Kurt dedi ki, bu dişi bir kurttu, erkek bir kurt değil. Kuşçuhan bunu özellikle vurguladı. Kadınların kalbi yumuşak, dilleri tatlıdır. Han abi, hadi arkadaş olalım. Han dudaklarını büzerek hadi öyleyse dedi. Ama size söyleyeyim, ben Japon şeytanlarından bile korkmuyorum. Sizden mi korkacağım? Erkek kurt, ben seninle gerçekten kapışmak istiyorum. Beni yenemeyebilirsin. Bakalım bakalım, senin dişlerin gevşemiş, diş etlerin çürüyüp iltihap kaplamış dedi. Erkek kurt bunları söylerken derenin kenarına uzanmış olan kalın bir ağaç dalını bir ısırışta paramparça etti. Ben de korkarak benim satırım var dedim, satırımı havada sallayıp bir ağaç kabuğuna savunarak. Bir ağaç kabuğuna savurarak. Dişi kurt, beyler erkekler kavga etmeye bayılır dedi. Erkek kurt, boşver senin iyi biri olmadığını biliyorum ama kimseyi kışkırtmayı da istemem. En iyisi komşu olup iyi geçinmek dedi. Ninesini becerdiğimin ben de uzlaşmak istiyorum ama içimde bir korku var, ağzım yumuşayamaz. İyi öyleyse komşu olalım dedim. Hiç de istekli görünmemeye çalışarak. Onun bu kurtla geçen diyaloğu sahnenin altındaki dinleyicileri çok güldürdü. Giderek artan bir gururla konuşmaya devam etti. Ta ki konuşmayı yöneten moderatör ona artık kurtlardan bahsetmemesini söyleyene kadar. Sonra oradan başka bir başlığa geçti. Uzun süre dağlarda yaşayan kuşçağın ve kurt sürüsünün üstü kapalı bir anlaşmayla barışçıl bir şekilde birlikte yaşamaya başlaması Shangguan Yintong'a çok inandırıcı gelmişti. Çünkü hayvanlarla olan ilişkilerinde o da hayvanların insanları hayrete düşen bilgilikte yaratıklar olduklarını fark etmişti birçok kez. Örneğin uzun yıllar onun üstenliliğini yapan keçisiyle o da böyle diyaloglara girmişti. Kuşçağın bu yıllar boyunca o kurt sürüsünün içlerindeki akrabalık ilişkilerini, her birinin yaşını, sürünün içindeki kıdemlerini ve hatta hobilerini bile öğrendi. Vadide bu kurt sürüsü dışında bir de sinirli bir erkek ayı vardı. Bu ayı her şeyi yiyebiliyordu. Bitki kökleri, ağaç yaprakları, yabani meyveler, küçük hayvanlar, ayı, hatta dereden büyük bir ustalıkla gümüş gibi parlayan kocaman balıklar da tutuyordu. Balıkları kılçıklarını tükürmeden havuç gibi katır kutur yerdi. Bir bahar günü dağın aşağısından ayağında plastik ayakkabı olan bir kadın bacağı sürükledi. Bacağın hepsini yemeden dereye fırlattı. Ayı karnını doyurduktan sonra yapacak işi olmadığından küçük ağaçları söküp devirirdi. İninin yakınlarındaki alanda her zaman devrilmiş ağaçlar olurdu. Kuşçuhan sonunda bir gün 20. raporunu sunarken o nevrotik ayıyla olan mücadelesini anlattı. Öyle yorgunmuş ki ayı tarafından yere çalınmış. Ayı üzerine oturup ağır kıçıyla karnını ezmiş. Neşeli çıldıklar eşliğinde göğsüne yumruklar atarak zaferini kutlamış. Kuşçuhan'ın neredeyse kemikleri kırılacakmış. Çaresizce öylece uzanmış. Canının son haliyle elini uzatıp ayının testislerini kaşımış. Bu hareket oğlanı memnun etmiş olacak. İtaatkar bir biçimde bir bacağını kaldırmış. Kuşçuhan bir yandan ayının testislerini kaşırken bir yandan da belinden ince bir ip çıkarmaya çalışıyormuş. Dişlerinin yardımıyla ipe bir düğüm atmış. Düğümü ayının testislerine bağlayıp ipi diğer ucunu küçük bir ağacın gövdesine bağlamış. Ayının testislerini kaşırken yavaş yavaş kendini ayının altından kurtarmış. Sonra yerde bir kez yuvarlanmış. Ayağa kalkınca koşmaya çalışmış ama ayı da hemen paldır küldür öne doğru atılmış. Testis ağrısı bir tuhaftır. Vücudun diğer bölümündeki ağrılara benzemez dedi. Kuşçağın, erkekler bunu çok iyi bilir. Haydut kadınlar da bilirler. Burayı sıkmak bir erkeğin can damarına basmakla eşdeğerdir. Ayı bir süre sonra bayılıvermiş. Yolu Japonya'nın Kanto bölgesinden geçenlerin arasında Kuşçağın'ın bu deneyimine katılmayan pek çok kişi çıkacaktır. Kanto'dayken sık sık bu hikayeyi duymuştukları vardır ama duydukları sadece Kanto'da ayıyla yapılan bir mücadeleyi anlatan bir hikayedir. Kahramanı ise genç ve güzel bir kadındır. Bir de o ayıyla biraz da kadına yapılan tacizi anlatır. Kuşçuhan tam da dinleyiciler tarafından büyük bir rağbet görmeye başlamıştı ki şüpheli soruları midelerine sokmak zorunda kaldılar. Kuşçuhan'ın ilk raporunda yaptığı açıklamaya göre oradaki son kış mevsimini bir yamacın kenarından denize bakarak geçirmiş. Onlarca yıl içinde kışı geçirdiği yerlerin giderek mağaranın dışına taşıp buraya kadar geldiğini söyledi. Yamacı bir mağara kazmış. Mağaranın ağzı uçurumun içindeki küçük bir köye bakıyormuş. Mağaranın içine yosun, kurutulmuş balık ve patates depolamış. Her sabah ve akşam mağaranın içinde oturup iki eliyle yumurtalarını kaşır, oda köyünden kıvrılarak yükselen kara dumanları izlermiş. Takıntılı bir ruh hali içinde geçmiş olayları zihninin derinliklerinde tekrar ve tekrar yaşarmış. Ama anıları paramparçaymış. Hiçbir şeyi tam anlamıyla hatırlayamıyormuş. O insanın yüzünü bile. Her şey sanki çalkantılı bir suda yüzüyor gibiymiş ve çok değişkenmiş. Hiçbir şeyi tam anlamıyla yakalayamıyormuş. Kar dağı kapattığından köydeki insanlar çok nadiren dışarıya çıkıyormuş. Köyün sokaklarında dolaşan bir köpek karda o kendine özgü ayak izlerini bırakıyormuş. Köydeki evlerin bacaları günün her saati durmadan tütüyormuş. Kargalar köyün hemen dışındaki kurulukta sabahtan akşama dek gürültü koparıyormuş. Sahilde birkaç batık tekne varmış. Sahile yakın yerleri beyaz bir buz tabakası kaplamış. Gri dalgalar günde iki kez o buz tabakasına vuruyormuş. İşte bütün kış böyle yere çömelip açlıktan kıvranırcasına kurutulmuş yosunda beslenmiş. Susuzluğunu da mağaraya giren karları yiyerek gidermiş. Biraz uyuyor, biraz sonra uyanıyormuş. Dışkılarını eliyle mağaranın dışına atıyormuş. Kış boyunca sadece 10 kereden biraz daha fazla sıçmış. Bahar gelince karlar erimeye başlamış. Başının üzerindeki toprak su sızdırıyormuş. Bir gün dışkısını dışarıya atarken köydeki küçük ahşap kulübelerin çatılarının kardan benek benek olmuş kahverengi çatılarını görmüş. Denizde yeşermiş ama gölgede kalan yamaç hala kar altında bembeyazmış. Bir gün kendi hesabına göre öğle olmak üzereyken mağaranın dışında karın gıcırdadığını duydu. Gıcırtılar mağaranın içinde dönüp tavana kadar yayıldı. Mağaranın içinde dertop oldu. Elleri bu kez yumurtalarını tutmak yerine kırık bir küreğin başına yapışmıştı sıkıca. Uyuşuk bir halde bekliyordu. Geçmişin enkazları ağır bir biçimde zihninde yanıp sönmeye başladı. Kendini hiçbir şeye odaklayamıyordu. Elindeki kürek yavaş yavaş kaymaya başladı. Başına bir şeyler çarpıyordu. Bir de baktı ki mağaranın çatısından toprak düşmeye başlamış. Birden çok keskin bir ışık parladı. İçgüdüsel olarak vücudunu hafifçe kaldırıp ışık demetine baktı. Çatıdan patır patır kar ve çamur dökülüyordu. Çatıda yavaş yavaş bir delik açıldı ve içeriye bir av tüfeğinin namlusu giriverdi. Sonra şiddetli bir silah sesi duyuldu ve mermi yere isabet etti. Mermi yere çarpınca etrafa toprak parçaları saçıldı. Tüm mağaranın içi duman oldu. Yüzünü dizlerinin arasına gömüp öksürmeye başladı. Az önce ateş etmiş olan kişi şimdi de mağaranın çatısında pişkin pişkin yürüyüp bağırıyordu. Birden o kişinin ayağında sazdan ayakkabılar olduğunu gördü. Hayvan derisine sarılı bacaklarını çatıdaki delikten aşağı doğru sarkıttı. Umutsuz bir şekilde atılıp elindeki kürek parçasıyla bacağı vurdu. Mağaranın üzerinde dolanan avcı hayaletler gibi uludu. O az önce içeriye sarkıttığı bacağını da hemen geri çekti. Avcının sürünerek de olsa kaçmaya çalıştığını duydu. Kar ve çamur patır patır dökülmeye devam ediyordu. Avcının geri dönüp biriyle birlikte yeniden döneceğini düşündü. Bu delikten bir an önce çıkmalıyım. Beni canlı olarak ele geçirmelerine izin veremem. Zihnindeki karışıklığın üstesinden gelebilmek için çok çabaladı ama en basit bir şeyi bile düşünemiyordu. Kaçmam gerek. Mağaranın ağzını kapattığı ahşap plakalardan birini itiverdi. Bir demet kurutulmuş yosunla küçük bir muşamba örtü, bu örtüyü sonbaharda Japonların çeltik tarlasını sürmek için kullandığı bir makinenin üzerinden aşırmıştı. Alıp mağaradan dışarıya fırlattı. Tam ayağa kalkmıştı ki vücudunun üzerinden esen serin bir rüzgar hissetti. Yoğun bir ışık bıçak gibi kesti gözlerini. Çürümüş bir kütük gibi yere devrildi. Ayağa kalkmak için çabaladı, tam bir adım atmıştı ki tekrar yere devrildi. Üzüntüyle farkına vardı. Bitti, artık yürüyemiyorum bile. Gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. Gözünü açtığında o acı ışık huzmesi gözlerine vuruyor ve dayanılmaz bir acı veriyordu. Hayatta kalma içgüdüsüyle yamacın eğiminden aşağı inmeye yöneldi. Yamacın sağ önünde bodur ağaçlardan oluşan bir koru olduğunu hatırladı belli belirsiz. Uzun süredir yolda olduğunu ve koruya çoktan varmış olduğunu hissetti. Ama gözlerini açtığında mağaradan çok da uzaklaşmamış olduğunu gördü. Akşama doğru koruya varabildi sonunda. Gözleri artık ışığa alışmasına rağmen hala batıyordu ve yaşlarla doluydu. Küçük bir çam ağacından destek alarak yavaş yavaş ayağa kalktı. 100 metre önünde uzanan kendi barındığı mağaraya baktı. Karın üzerinde kendi ayak izleri vardı. Dağın aşağısındaki köyde tavuklar gıdaklıyor, köpekler havlıyor, dumanlar tütüyordu. Her şeyi de huzurlu bir manzaraydı. Başını eğip kendine baktı. Vücudu yırtık ambalaj kağıtlarıyla kaplıydı. Dizleriyle karnı açıkta kalmış ve üzerlerinden kara kan süzülüyordu. Çürük ayakları leş gibi kokuyordu. Birden içine garip bir kin ve nefret duygusu doluverdi. Sanki havada bir ses varmış da yüksek sesle bağırıyormuş gibiydi. Kuşcağın, kuşcağın, sen yiğit bir adamsın. Cüce Japonlar seni yakalayamaz. Bu ağaçtan o ağaca, o ağaçtan başka bir ağaca atılarak ormanın derinliklerine saklandı. O gece yoğun bir sis indi. Küçük bir ağacın altında çömelip karanlığın ortasındaki denizden gelen kükremeleri ve ormanın derinliklerinden gelen kurt udumalarını dinleyerek bir uyuşukluğa düşüverdi. Kar onu ve öğleden sonra ardında bıraktığı kardaki ayak izlerini örttü. Ertesi sabah daha yeni doğan güneş yerdeki karların üzerini yeşim taşı yeşili gibi parlatıyordu. Yamacın o tarafından mağarasının yakınlarından insan bağırışmaları ve birkaç köpeğin havlaması duyuldu. Yerinden bile kıpırdamadı. Sanki suyun içinden gelen o puslu sesleri sessizce dinledi. Gözlerinin önünde yavaş yavaş bir ateş topu yükselmeye başladı. Yumuşak ve kırmızı ipeklere benzeyen alevler sakince titreşiyordu. Ateşin ortasında üzerinde beyaz elbise olan, bakışları kuşu andıran yalnız bir kadın duruyordu. Üzerini örten kalın kar tabakasından sıyrılıp kendini o genç kadına doğru fırlattı. Avcılar çok hassas av köpekleriyle geri geldiler. Ellerini yere koydu, başını kaldırıp o kara namlulara baktı. Küfretmek istiyordu ama ağzını açınca ağzından bir kurt uluması çıkıverdi. Avcılar korkuyla ona bakıyordu. Köpeğin de öne çıkacak cesareti yoktu. Bir avcı gelip kolunu çekti. Kalbi şiddetle patlayacakmış gibi oldu. Can havliyle adamı yakalayıp güçsüz dişleriyle yüzünü ısırdı. Ardından yere düştü. Adam da yere düştü. Bir daha direnmedi. İnsanların kapalı parmaklarını tek tek açmasını dinliyordu. İnsanların kendisini yabani bir hayvanın leşini sürükler gibi oda köyüne götürdüklerini hissetti. Ivır zıvır satan küçük bir bakkal dükkanının içinde tarifsiz bir acıyla kendine geldi. Önünde duran metal balonun içinde pır pır yanan alevlerin sesini duyunca vücuduna sivri bir iğneyi andıran bir sıcaklık yayıldı. Çırılçıtlattı. Derisi yüzülmüş bir kurbağa kadar çirkin göründüğünü hissediyordu. Çırpındı, uludu. Sobadan uzaklaşmaya çalıştı. Birden uyanan avcı onu tuttuğu gibi avluya sürükleyip depo olarak kullandığı, içinde sobası olmayan boş bir odaya bıraktı. O bakkalın sahibi olan kadın ona özenle ve çok iyi baktı. Ağzına kaşıkla ilk kez şekerli sıcak su beslenirken gözyaşlarını tutamadı. 3 gün sonra avcılar onu bir battaniyeye sarıp başka bir yere taşıttılar. Orada iyi giyimli birkaç insan vardı. Japonca olarak ona sorular sordular. Ama dili iyice sertleşmişti, hiçbir şey diyemedi. Sonra konuştu. Çıkardılar küçük bir kara tahta. Ah, tebeşir benden yazı yazmanı istediler. Ah, ne yazayım? Ah, parmaklarım. Sanki kartal pençesi. Ah, tebeşiri aldım. Ah, bileğim acıyor. Tebeşiri bile düzgün tutamıyorum. Ah, ne yazayım ki? Düşünüyorum. Kafamın içi bir kazan yulaf lapası. Tıslıyor. Ah, düşünsene. Ah, düşün. Ah, bir kelime. 3 harfli. Ah, buldum. Buldum. Ah, Çin. Evet, Çin. Ah, kara tahtanın üzerine yazdım. 3 harfli. Elim titremiş. Ah, büyük harflerle yazmışım. Ah, 3 koca harf. Ah, Çin. Ayrım sonu sayfa 640.